Ayrım 10. S.S. Barış Behriman Barış Terkoğlu. Sayfa 97. 15. bölüm. Peker'i korumalarla dolaştırdı. Sedat Peker'in bir iddiası da korumaları üzerineydi. Soylu'yu bu konuda da mahcup etti. Peker, sen benim koruma polisi kararımı vermedin mi? Sen uzatmadın mı ondan sonraki sene de diye soruyordu. Koruma polisinin kendisiyle yurt dışına bile çıktığını söylüyordu. Süleyman Soylu Habertürk'e çıkıp Peker'in iddialarına yanıt verdi. Öyle bir yanıttı ki bu, kendisini aklamaya çalışırken emniyette husumetli birçok ismi ateşe atıyordu. 16 Ocak 2015 DHKPC'nin Sedat Peker'e ilgili kişiye tehdidi. 26 Ocak 2015 ben koruma istemiyorum. Daha sonra ben istiyorum diyor. Tekrar komisyon toplanıyor. İstihbarat ve terör bir araya geliyor ve kendisine koruma veriliyor. İstanbul Emniyet Müdürü Selami Altınok terörden sorumlu da zannediyorum. Mustafa Çalışkan. Şimdi şu adam Nurettin Demir. Biz nelerle uğraşıyoruz? Nurettin Demir, Kadıköy Eski İlçe Emniyet Müdürü. Kardeşi Nurten Demir 1992'de DHKPC'den öldürüldü. Diğer kardeşi DHKPC ile iltisaklı. Sanal tehditle, kurgu bir tehditle. Ben İçişleri Bakanıyım. İstanbul'da her dönem kimlere koruma verildiğini bilemeyebilirim. Anadolu Ajansı da bu dönemde Soylu'yu destekleyen bir haber yaptı. Suç örgütü elebaşı Sedat Peker'e DHKPC tehdidi manisiyle verilen koruma kararında FETÖ izi tespit edildi başlıklı haber aynı polis görevlilerini suçluyordu. Peker bu iddialara da yanıt verdi. Ben desem ki Nurettin diye birini tanımıyorum. Kimse aksini ispat edemez. Çünkü telefon konuşmam yok, resmim yok, hiçbir şeyim yok. Ben Nurettin'i tanıyorum. Tanımıyorum desem hiç kimse de kanıtlayamazdı ama ben tanıyorum. Bir şey var, bunu anlatmak lazım. Komiser muaviniydi. Bir gün çevirme yaparken bu arkadaşla tanıştık birkaç kez. Sonra bir arkadaşı anlattı. Böyle biraz içine kapanık bu arkadaş. O sırrını biliyormuş, sır gibi olaydı bu. Bu polis akademisine giderken 13-14 yaşlarında ablası varmış bunun. DHKPC'li. Bu gidip bilgi veriyor ablasının toplantılar yaptığını. Onlar da teslim olmuyor, çatışma çıkıyor, Nurettin'in ablası ölüyor. Nurettin'in ablası üzerinden diyor ya, ya 34 sene önce ablası ölmüş ya. Benim DHKPC'den koruma almaya ihtiyacım mı var? PKK'nın bütün yöneticileri Sedat Peker çeteci diz çöktüreceğiz dedi. FETÖ'nün ilk etkisiz hale getirilecekler listesindeyim. USB'den çıktı. Kim hangi otelde, evde, yanında kaç koruma var yazılı. Benim de DHKPC'nin tehdidi diye korumaya ihtiyacım mı var? Sonuçta bütün evraklar çıkınca gerçek de anlaşıldı. İçişleri Bakanı 2015 diyerek kendisinden öncesini kastediyordu. Benden 1,5 yıl önce koruma verilmiş, benim zamanımda da alındı diyordu. Gel gelelim belgeler onu yalanladı. Evet, Peker'e koruma ilk kez 2015'te verilmişti. Ancak Soylu göreve geldikten sonra tam 3 yıl 2019 yılına kadar koruma kararı uzatılmıştı. Peker yurt dışına çıktığı yıl dahi hakkında koruma kararı vardı. Kısacası Soylu her ne kadar kendi sorumluluğunu yok saysa da aslında Peker'e en uzun süre koruma veren İçişleri Bakanı oydu. Öte yandan koruma kavgası bir şeyi daha netleştirdi. O da Soylu'nun hedefindeki polis müdürlerini. Mustafa Çalışkan ve Selami Altınok gibi isimler bu dönemde Soylu'nun açık hedefi olmuştu. Öte yandan Bakan Soylu her ne kadar bilmem mümkün değil dese de bu dönem gösterdi ki korumalarla son derece ilgiliydi. Canan Kaftancıoğlu'ndan hükümeti eleştiren açıklamayı imza atan amirallere kadar Soylu istemediği kim varsa koruma kararlarını birer birer kaldırmıştı. Yani Peker'in korumasından haberinin olmadığına dair sözlerinin altı boştu. 16. Bölüm İçişleri Bakanı'nın çok sevdiği aile. Biri konuşunca herkes korkusunu silkiyor gibi. Sedat Peker'in ifşalarının ardından Ordulu gazeteci Cihan Çakır cesaretini topladı. 4 yıl önce 2019 seçimleri sırasında tehdit edilme hikayesini açıkladı. 2019 yerel seçimlerinde Ordu'nun Ünye ilçesindeki AKP adayı bugünkü belediye başkanı Hüseyin Tavlı idi. Gazeteci Çakır da Tavlı'nın geçmişe dayanan şaibeli ilişkilerini kaleme alıyordu. Ancak bunların yazılmaması isteniyordu. İhale o günlerde hükümete yakın olan Sedat Peker'e düşmüştü. Peker Çakır'ı arayıp önce bir haberi kaldırttı, ardından tehdit etti. Bu iş seni aşar dedikten sonra bu işin içinde bakanlıktan dostlar var sözleriyle devam etmişti. İşin ilginci, Çakır tehdit edildiğini açıkladıktan sonra Peker de konuştu. Söyledikleri doğrudur dedi. Samimi ikrar yapıyorum diye yaptıklarını kabul etti. Yani tehdit eden de edilen de olayı teyit ediyordu. Aslında Sedat Peker de aracıydı. AKP'li Başkan Hüseyin Tavlı parti içindeki hizip kavgasının, ayak oyunlarının sonucunda göreve gelmişti. Üstelik bu sır da değildi. Halbuki son ana kadar Ünye'de AKP'nin adayı Adem Atik'ti. İlçede hem teşkilat hem seçmen Atik'i seviyordu. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olan Hilmi Güler de Ordu üzerinde etkisi bilinen Numan Kurtulmuş da Atik'in yanındaydı. Nitekim ilk olarak Atik'in adı partinin adayı olarak açıklandı. Erdoğan'ın elindeki liste. Fakat son anda kritik bir olay yaşandı. 20 Ocak 2019 günü Erdoğan miting için Ordu'ya geldi. Uçaktan inerken onu karşılayan isimlerin arasında Hilmi Güler de vardı. Erdoğan elindeki aday listesini Güler'e uzattı. Adem Atik'in adının üstü kırmızı kalem ile çizilmişti. Onun yerine Hüseyin Tavlı'nın adı yazılmıştı. Ortalık buz kesti. İddia odur ki Atik'in yerine Tavlı'nın konması için yüksek düzeyde kulis yapanlar vardı. Elbette baştaki isim İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ydu. O gün Erdoğan'ın uçağında Soylu'ya yakınlığıyla bilinen bugünün Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran'ın da olması tesadüf değildi. Kıran da Soylu'ya yakın bir isimdi. Erdoğan ikna edilmiş, Atik yerine Tavlı konmuştu. İşte Peker'in gazeteci Cihan Çakır'ı Tavlı aleyhinde yazmaması için tehdit ederken bakanlıktan dostlar dediği sözlerin sırrı buradaydı. Yaşandı ama bitmedi. Türk medyası olan biteni fark etmedi. 20 Ocak günü ilçelerinde Atik yerine Tavlı'nın aday olduğunu gören AKP'liler, AKP Ordu İl Binası önünde protesto gösterisi yaptı. Yaklaşık 400 kişiye ulaşan kalabalık siyasi darbe yapıldığını söylüyordu. Bu işte eski Ordu Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın da parmağı olduğunu iddia ediyorlardı. O Enver Yılmaz ki Sedat Peker ile samimiyeti de sır değildi. Neyse, parti binası önüne gelen polis kalabalığı yatıştırdı. Seçimde yine de Tavlı kazandı ama ilçede Saadet Partisi %22.26 oy oranıyla ikinci parti oldu. Bunun sebebi elbette AKP'ye küsen oylardı. Peki neden? Soylu'nun Tavlı ısrarının sebebi ne? Ordu'nun yerel medyasında hakkında FETÖ geçmişinden silahlı olaylara karışmasına kadar bir dizi iddia ortaya atılan Tavlı'yı İçişleri Bakanı neden koruyor? Herkes sebebini biliyor. Tavlı ailesi ile Soylu ailesinin ilişkisi İstanbul Gazi Osman Paşa'ya kadar uzanıyor. Tehdide uğrayan gazeteci Çakır, Süleyman Soylu'nun sigortacılık yaptığı dönemde Hüseyin Tavlı da İstanbul Gazi Osman Paşa'da elektrikçilik yapıyordu. Bu iki isim komşu diye ilişkiyi anlatırken tanışıklığın belgeleri de var. Ticaret odası kayıtlarına göre Tavlı ailesinden Süleyman Tavlı ile Bakan Süleyman Soylu geçmişte ticari ortaklık da yaptı. Yani Soylu eski ortaklarını kolluyor. İktidar savaşlarının merkezi oldu. Bir soru daha var. Nasıl oluyor da resmi rakamlara göre nüfusu 130 bin olan bir ilçe, yani Ünye, bu denli iktidar savaşlarının merkezi oluyor? Yanıtı yine ilçenin rantında gizli. Karadeniz'in kritik bir limanının Ünye'de olduğunu söylersek herhalde sorumuz yanıt bulur. Geçmişte eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e yakın bir ekip tarafından işletilen liman her zaman tartışmaların odağındaydı. Limana verilen ad bile uzun tartışmaların konusu oldu. Şimdi yakın zamanda yaşanan bir olayı hatırlatalım. Yer Ünye Belediye Meclisi. Bir belediye meclis üyesi toplantıda şunları söyledi. Ünye Limanı Ünye'nin en önemli projelerinden bir tanesi. 2015 yılında Büyükşehir Belediyesi'ne devroldu. Burada bu zamana kadar 45 milyon dolar Ünye'nin parası bu. Bu parayla 3 tane Ünye Limanı yapıyorsunuz. Bu para bu sistem içerisinde dönmüş ama yatırıma dönüşmemiş. Konuşan kişi kim mi? Başlangıçta AKP'den Ünye Belediye Başkanı olması beklenen ancak ayak oyunlarıyla elenen Adem Atik'ten başkası değil. Ünye Belediye Başkanı yapılmayan Atik AKP'den Ünye Belediye Meclis Üyesi olmuştu. Yetmemiş Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler onu yanına almış, başkan vekili yapmıştı. Üstüne üstlük Ünye'deki limanın idaresini ona bağlamıştı. İçişleri Bakanı ve mafyanın karıştığı bir komployla yerinden edilen AKP'li Atik'in kendi partisinin içindeki isimleri 45 milyon doları yutmakla suçlamasının öyküsü böyle. Konu AKP'li AKP'liyi suçladı diye konuşuldu geçti. Ama okuduğunuz gibi kavga çok yukarılara uzanıyordu. Elbette ucu milyon dolarlara dayanan bir çatışma vardı. Üstelik Soylu'nun tavlı için harcadığı tek isim Atik de değil. Bir kişi daha var, avukat Ahmet Çamyar. Ünye'de bir önceki seçimde yani 2014 yılında seçilen belediye başkanı. Çamyar MHP'nin de %20'nin üzerinde oy aldığı seçimde %58,5'la başkan seçilmişti. Milli Görüş kökenliydi. Siyasete Refah Partisi'nin gençlik kollarında başlamıştı. Erdoğan'ın İstanbul Belediye Başkanı seçildiği 94 seçimlerinde sokaklarda afiş asan isimlerden biriydi. AKP'nin kuruluşunda yer aldı. Partinin ilçe başkanlığını yaptı. Kısacası mahallenin yabancısı değildi. Gel gelelim 2019 yerel seçimleri yaklaşırken ilginç bir şey oldu. Nadir görülecek şekilde AKP'li bir belediye başkanı olan Çamyar, İçişleri Bakanı tarafından görevden alındı. Hem de yerel seçimlere 4,5 ay kala. Birilerinin ayağına basmışsınız. Peki nasıl oldu? Bir gün beklenmedik şekilde İçişleri Bakanlığı müfettişleri belediyeye geldi. Elbette Başkan Ahmet Çamyar şaşkındı. Hemen partinin kritik isimlerini arayıp neler oluyor diye sordu. Aldığı yanıt daha da tuhaftı. Birilerinin ayağına basmışsınız. Söylenene göre müfettişlere gidin bir şey bulun görevden alalım denmişti. Müfettişler belediyede bir aya yakın çalıştı. Her şey didik didik edildi. Bu sırada Başkan Çamyar İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı'nı aradı. Neler oluyor diye sordu. Başkandan aldığı yanıt adresi gösteriyordu. Bunlar beni aşan konular, yukarıdan talimat var. Sonunda bulundu. İki müfettiş rapor hazırladı. Ahmet Çamyar belediyeyi zarar uğratmakla suçlanıyor, hakkında soruşturma açılması isteniyordu. Soylu tarafından görevden alındı. İki ay içinde soruşturmanın sonlandırılması gerekiyordu, yapılmadı. Seçim süreci beklendi. Fiilen tasfiye edildi. Halbuki suç işlediyse yargı hesabını sormalıydı. İşlemediyse görevine devam etmesi gerekirdi. İkisi de olmadı. İçişleri Bakanlığı'nın kararı hukukun da devletin de üstündeydi. Ahmet Çamyar veda konuşmasında AKP içinde bir grubun kendisine kumpas kurduğunu söyledi. Anlattığına göre genel merkezin anketlerinde oy oranları %70'lerde çıkıyordu. Ancak parti içinde bir güç koltuğuna başkasını oturtmak için onun tasfiye edilmesini istiyordu. Hukukçu olan Çamyar Danıştay'a başvurdu. Ancak karar neredeyse 3 yıl sonra çıktı. Danıştay soruşturmaya yer yoktur kararı verdi. Haliyle Ünye'de olan Ünye'de kalmıştı. Koltuğunda artık Soylu'yla dostluğuyla bilinen Hüseyin Tavlı oturuyordu. Yani Soylu Tavlı'yı başkan yapmak için hem eski başkanı hem de yerine gelme potansiyeli en yüksek olan ismi harcamıştı. Sonra da kendisine yakın Tavlı ailesinden ismi başkan yapmıştı. Bunun için de İçişleri Bakanlığı'nı kullanmıştı. kritik şehirdeki vali. Bitmedi. Meselenin daha kritik bir ayrıntısı var. Sedat Peker'in iddialarıyla marinasından otellerine kadar konuştuğumuz şehir hangisi? Elbette Muğla. Hani Mehmet Ağar'ın görevini ben olmazsam mafya çöker diye açıkladı marinanın olduğu şehir. Hani çökülen otellerin Ankara'daki ilişkileri uzandığı şehir. Peki idaresi bu kadar tartışılan şehirdeki vali kim? Orhan Tavlı. Soy isim benzerliği değil. Tavlı, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı'nın amcasının oğlu. Kısacası İçişleri Bakanı Soylu'nun Muğla'da mülki idare amiri olan gölgesi de Tavlı ailesinden. Peki Orhan Tavlı'nın Muğla valiliğinden önceki görevi neydi? Tavlı uzun süre boyunca İçişleri Bakanlığı'nda müfettişlik yaptı. 2014-2016 aralığında ise İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevinde bulundu. Tavlılar bitmiyor. Ailenin bir başka üyesi Ayhan Tavlı da halen İçişleri Bakanlığı'nda müfettişlik yapıyor. Bu kitap yazılırken Bulanık kaymakamı olan Oğuzhan Ocak da aileden. Hatta Kahramanmaraş depremi sonrasında koordinatör vali olarak görevlendirilen Şırnak valisi Osman Bilgin de bugün Ünye Belediye Başkanı olan Hüseyin Tavlı'nın eniştesi. Aslen Trabzonlu olan ve Soylu'ya yakınlığıyla bilinen Bilgin, valilik öncesinde İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı idi. Onun da çok sayıda akrabası bakanlık çalışanı. Kısacası Soylu'nun İstanbul Gazi Osman Paşa'dan dostu olan, aralarında iş ortaklığı da bulunan Tavlı ailesi İçişleri Bakanlığı'nda oldukça etkili. Elbette Soylu sayesinde. Bölümü bitirmeden yazalım. Halen AKP üyesi olan Devrik Başkan Ahmet Çamyar, RSFM'e verdiği söyleşide Soylu'ya şöyle göndermede bulundu. Tazminat davası açsak İçişleri Bakanlığı'na açarız. Üç kuruşluk bir dava açmak içimden geliyor. Bunu yapanların üç kuruşluk adam olduğunu ortaya koymak için. Parti içerisinde partiyi ele geçirmeye çalışan, Cumhurbaşkanlığı sonrasında güç devşirmekle alakalı operasyonların neticesinde oldu bunlar. Ünye'den Türkiye'ye bakanların gördüğü doğru. Mesele Erdoğan sonrasına güç toplamaktı. Peki Soylu Erdoğan öncesinde nasıl güç topladı? Şimdi sizi yine oraya götürelim. 10. ayrımın sonu. Sayfa 104.